Ayrım 19.
Matta İncil'inden bir bölüm aktaracağım size. Ferisiler, yani İsa'nın düşmanları, bir gün yanına geldiler. Ey öğretmen, dediler. Senin gerçek olduğunu, Tanrı yolunda öğrettiğini biliyoruz. Hiç kimseden çekindiğin yok, çünkü kayırcılık yapan biri değilsin. Açıkla bize, düşüncen nedir? Sezar'a vergi ödemek yasal mı, değil mi? İsa onların kötü niyetini bildiğinden, ey ikiyüzlüler, dedi, neden beni denemeye kalkışıyorsunuz? Bana vergi ödediğiniz şu parayı gösterin. Kendisine bir dindar getirdiler. İsa sordu, bu gördüğünüz yüz ve yazı kimindir? Sezar'ın, dediler. Bunun üzerine İsa, öyleyse, dedi, Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. Yeni Ahit, Matta İncili 22:16-21. Bilmem anlatabildim mi Nevzat Bey? Benim Aziz Pavlus olup olmadığım ilahi bir konudur. Bu konuda fikirlerimi söylemem günahtır. Ama üzerinde yaşadığım bu dünyanın hükümranı olarak devletimin yaptığı bir soruşturmada boynum kıldan incedir. Soruşturmayla ilgili her soruyu yanıtlamaya hazırım. Ama dudaklarından nazik gülümsemesini eksiltmeden sağ elini usulca havaya kaldırıyor. Ama çaylarımızı doldurduktan sonra, Malik çaydanlığı almak için ayağa kalkarken ben de kütüphanedeki kitaplara bakıyorum. Bazıları Türkçe, bazıları Arapça, belki Süryanice de vardır. Süryanice biliyor musunuz diye soruyorum. Çok az ama Can iyi bilir. Anlattı, bazı el yazmalarını satın alırken onu uzman olarak kullanıyormuşsunuz. Evet, çok işimize yaramıştı. Ama eskiden, artık o tür metinleri pek satın almıyorum. Anlaşılan Can, Diatessaron adlı kitabı bana anlattığından söz etmemiş Mali'ye. Muhbir olarak anılmak istemiyor haklı olarak. Bu iyi işte. En azından adamı hazırlıksız yakalayabileceğim. Malik çayı ilk bardağa dökerken, biz öyle duymadık ama, diyorum. Aldırmaz görünüyor, bardağı doldurup ötekine geçiyor. Yusuf size el yazması bir metin satmış. Malik hala sessiz, sanki söylediklerimi işitmiyor. Sakince bardağı dolduruyor. Diatessaron, kitabın adı buymuş, diye ben de benzeri bir dinginlik içinde konuşmamı sürdürüyorum. Dört ezginin harmonisi anlamına geliyormuş. Ama müzikten değil, dört İncil'den bahsediyormuş. Biliyorum, diyor, hiç istifini bozmadan. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'lerinden oluşturulmuş bir metin. Çaydanlığı elektrikli ocağı üzerine koyuyor, sonra bana dönüyor. Tek şekerdi, değil mi? Dün tek şeker istemiştiniz. Doğru hatırlıyorsunuz, bir tane kafi. Teşekkür ederim. Şekeri bardağımın yanına koyduktan sonra kendi çayına uzanıyor, bir yudum içiyor. Usulca gözlerini kapıyor. Güzel olmuş. Gözlerini aralayarak açıklıyor. Dört ayrı çayı birleştirip bunu elde ediyorum. Tıpkı Diatessaron gibi. Başıyla bardağımı gösteriyor. İçsenize Nevzat Bey, bakalım beğenecek misiniz? Bir yudum alıyorum çaydan. Güzelmiş, diyorum. Güzeldir. Bir yudum daha içiyor, bardağı masaya koyarken önemsiz bir konudan bahsedermiş gibi soruyor. Diatessaron'u Meryem Hanım mı anlattı size? Ben de acele etmiyorum, bir yudum daha alıyorum çaydan. Asıl konuya bardağı masaya koyarken dönüyorum. Meryem Hanım ya da bir başkası ne fark eder? Önemli olan sizin kiliseye ait olması gereken antika bir eseri satın almış olmanız. Tarihi eser kaçakçısı olduğumu düşünüyorsunuz. Sadece bakmakla yetiniyorum. Eminim geçmişimi incelemişsinizdir. Onları okuduktan sonra ben de olsam sizin gibi düşünürdüm. Ama sandığınız gibi değil. Yusuf'a tam 100 bin dolarlık bir ödeme yapmışsınız. Doğru, yaptım. Neyin karşılığında? Diatessaron'u ait olduğu manastıra vermemizin karşılığında. Neden bahsediyor bu adam? Evet, Diatessaron'u Yusuf'tan aldım. Sonra da ait olduğu yere, yani Mor Gabriel Manastırı'na yolladım. Yüzümdeki kuşkunun azalmadığını görünce masanın sağ köşesinde duran siyah kaplı telefon defterine uzanıyor. Defteri açıyor ve bir numarayı gösteriyor. Bu Mor Gabriel Manastırı'nın numarası. Masanın üzerindeki telefonu bana doğru itiyor. Sizden rica ediyorum, lütfen bu numarayı arayın, onlara Diatessaron'u sorun. Çekingen durduğumu görünce ısrar ediyor. Lütfen Nevzat Bey, sizden rica ediyorum, arayın şu numarayı. Ellerim telefona uzanıyor, adres defterindeki numarayı tuşluyorum. Uzun uzun çaldıktan sonra açılıyor telefon. Mor Gabriel Manastırı diyor, Türkçeyi aksanlı konuşan yaşlı bir ses. Kimi aradınız? Yetkili biriyle görüşmek istiyordum. Buyurun, ben Papaz Şam'ım. İyi günler Papaz Efendi. Ben Başkomiser Nevzat, İstanbul'dan arıyorum. Evet Nevzat Bey diyor Papaz Şam'ın sesine çeki düzen vererek. Buyurun, size nasıl yardım edebilirim? Manastırınızda bir kitap hakkında konuşmak istiyorum. Diatessaron adında bir eser. O kitap sizde mi hala? Yaşlı adamın sesi gençleşiyor. Yıllar önce çalınmıştı. Ama şükürler olsun ki kitabımız bize geri döndü Nevzat Bey. Peki kim çalmış kitabı? Bilmiyoruz ama bir sabah duaya kalktığımızda kilisenin ilk sırasının üzerinde bulduk Diatessaron'u. Kimin koyduğunu görmediniz mi? Görmedik, önemli de değil. Kitabımız bize geri geldi ya. Hiç merak etmediniz mi kimin koyduğunu? Etmedik. Bir süre sessizlik oluyor. Aslına bakarsanız kimin koyduğunu biliyoruz. Kim? Kim olacak? Mor Gabriel. Evet, Diatessaron'u bize Mor Gabriel geri getirdi. Mor Gabriel, şu yüzlerce yıl önce ölen aziz. Ta kendisi başkomiserim diyor Papaz Şam'ın. Mor Gabriel, manastırımızın koruyucusudur. Onun mucizeleri bitmez. Size bırakılan kitabın gerçek Diatessaron olduğundan emin misiniz? Eminiz, nasıl emin olmayalım? Biz o kitabın her satırını, her harfini biliriz. Gelen kitap kesinlikle bizim Diatessaron'umuz. İyi o zaman, mesele kalmadı. Teşekkür ederim Papaz Şam'ın. Ben teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Yolunuz bu taraflara düşerse lütfen manastırımıza uğrayın, konuğumuz olun. Telefonu kapatırken soru dolu gözlerimi maliye dikiyorum. Neden kitabı kendiniz elden vermediniz manastıra? Yusuf'u korumak için. Hırsız diye yargılanmasın diye mi? Evet, Yusuf da hırsız değil zaten. El yazmasını başkasından satın almış. Ama bu da bir suç. Daha da önemlisi büyük bir günah. Yusuf Diatessaron'u yaptığının günah olduğunu öğrenince mi verdi size? Öyle de diyebiliriz. Ama önce Mor Gabriel'in Yusuf'u uyarması gerekti. Evet, Yusuf rüyalarında Mor Gabriel'i görmeye başlamıştı. Mor Gabriel kendisine ait olanı istiyordu ondan. Bana geldiğinde panik içindeydi. Rüyasını anlattı. Onu dinlerken gözlerimden yaşlar boşandı. Koca adam, hüngür hüngür ağladım. Neden? Heyecanla yanıtlıyor. Tanrı'nın büyüklüğünün yeni bir kanıtıyla karşılaştığım için. Boş boş baktığımı görünce coşkusu sönüyor. Anlamıyorsunuz değil mi Nevzat Bey? Başlarda Yusuf da anlamamıştı ama ona da anlattım. Farkında değil misin Yusuf dedim. Tanrı seni arınmaya çağırıyor. Sırtındaki günahlardan kurtulmanın zamanı geldi diyor. Mor Gabriel'i bunun için gönderdi sana. Yusuf korkuyla yüzüme baktı. Mor Gabriel onun için gelmedi dedi. Mor Gabriel benden bir şey istiyor. Henüz Diatessaron'dan haberim olmadığı için neden bahsettiğini anlayamadım. Ben de Mor Gabriel'e ait bir şey var dedi. El yazması bir kitap, Diatessaron. Bir günahkardan aldım onu. Manastırdan çalmış. Mor Gabriel bu çalınan kitabı istiyor. Büyük günah işlemişsin Yusuf dedim. Ama telafisi mümkün. Kitabı iade et, bağışlanmayı dile. Çaresizce başını salladı. Yapamam. Nazaret barı Meryem'le birlikte açtık. Kız çok borçlandı. Ona parayı bulacağıma dair söz verdim. Diatessaron'u satmak zorundayım. Ne kadar borcunuz var diye sordum. 200 bin dolar kadar. Zor durumdaydı, ona yardım etmeliydim. O paranın hepsini karşılayamam ama 100 bin dolarını veririm dedim. Kalanını da sen bulursun. Kararsız gözlerle yüzüme baktı. İçinde bulunduğu durumun ciddiyetini hala kavrayamıyordu. Sevdiği kadına verdiği sözü yerine getirmemek ona zor geliyordu. Başka çaren yok Yusuf dedim. Yaptığın büyük günah, Tanrı'dan çalınmış bir kitabı saklıyorsun. Eğer sen teslim edip bağışlanmayı dilemezsen Mor Gabriel kendi elleriyle alacaktır Diatessaron'u. Hem de seni cehennemin en derin köşesine savunarak. Meryem'le konuşmam lazım dedi. Önce onu ikna etmeliyim. Tamam konuş ama unutma, bu işten yakayı sıyıramazsın. Tanrı'dan kaçmak mümkün değildir. Gitti Yusuf, tam 3 gün sesi çıkmadı. 3. günün sonunda Diatessaron'la birlikte yanıma geldi. perişan bir hali vardı. Günlerce uyumamış gibiydi. İşte kitap Malik abi dedi. Sen haklıydın, ben bu kitabı geri vermeliyim. Aslına bakarsan hiç almamalıydım. Açgözlülük işte. Meryem Hanım ne dedi bu işe diye sordum. Önlerinde iri mor halkalar oluşmuş, gözlerini yüzüme dikti. O beni anlamıyor Malik abi. O neler olup bittiğinin farkında bile değil. Onun aklı nazaret barda. Ben gece uykularını yitirdim Malik abi. Ne zaman gözlerimi kapasam Mor Gabriel karşımda. İçki içiyorum olmuyor. Esrar içiyorum olmuyor. Hap alıyorum olmuyor. O görüntü beni bir türlü rahat bırakmıyor. Beni bu kabustan kurtar abi. İşte kitap, nasıl yapar nasıl edersin bilmiyorum ama başım belaya sokmadan beni bu işten kurtar. Bunu yaparsan sana minnettar kalırım. Tamam Yusuf dedim. Madem ki sen bağışlanmayı diliyorsun, seni kurtaracağım. Şu 100.000 dolar dedi utanarak. Onu da hiç merak etme, onu da ödeyeceğim. Belki Meryem Hanım'ı da mutlu ederiz böyle dedim. Yusuf'a nasıl güvenebildin diye soruyorum Maliye. Seni dolandırmadığından nasıl emin olabildin? Yusuf öyle bir şey yapmazdı. Yine de işi sağlama aldım. Diyatesteron'u Can'a gösterdim. Gerçi Can metnin orijinal olup olmadığından çok emin olamadı. Yetinmedim, başka uzmanların görüşüne de başvurdum. İki ayrı uzman metnin orijinal olduğunu söylediler. Böylece Yusuf'a 100.000 dolar ödeyerek diyatesteron'u aldım. Sonra da onu Mor Gabriel Manastırı'na bıraktım. Meryem ne dedi bu işe? Önce inanmamış. Yusuf'a Malik seni kandırdı demiş. Yusuf onu alıp bana getirdi. Ben Meryem Hanım'a Mor Gabriel Manastırı'na gitmesini söyledim. Diyatesteron orada Tanrı'nın koruması altında dedim. Yine inanmadı ama bir adamını yollayıp kontrol ettireceğini söyledi. Bir daha da ses çıkmadı ondan. Sanırım el yazması kitabın Mor Gabriel Manastırı'nda olduğunu öğrenince benimle uğraşmaktan vazgeçti. Ama Yusuf'la da ilişkisini bitirdi. Demek Meryem'le Yusuf'un arasının bozulmasının nedeni buymuş. Nasıl da gizledi kadın bizden. Yoksa Yusuf'un katili Meryem mi? Zor duruma düşüp borcunu ödeyemeyince şu 100.000 dolar diye atılıyorum. Para Yusuf'ta mı kaldı yoksa Meryem'e verdi. Tek kuruş girmedi cebine Yusuf'un. Şu halde Meryem'in Yusuf'u öldürmesi için bir neden yok. Tabii bildiğimiz kadarıyla. Çayınız Nevzat Bey diyor. Soğutmayın lütfen. Mali'nin hala çayla ilgileniyor olması artık canımı sıkıyor. Soğusun diyorum, fark etmez. Madem açık konuşmaya başladık Malik Bey, şimdi söyleyeyim bakalım kim öldürdü Yusuf'u? Tehdit gibi algılıyor sözlerimi. Hayır, istediğim bu değil. İnanın yardımınıza ihtiyacım var diye düzeltiyorum. Bu zor bir dava. Bir ipucu bulduk diyoruz, hevesimiz kursağımızda kalıyor, bulduklarımız bizi bir yere götürmüyor. Bize fikrinizi söyleyin. Sizce kim? Kim yapmış olabilir bu işi? Bilmiyorum Nevzat Bey. Yusuf ketum bir adamdı. Konuşmayı fazla sevmezdi. Bakışlarını kaçırıyor. Bir şeyler gizlediğinden eminim. Bakın diyorum ona doğru eğilerek. Şu ana kadar söylediklerinize inandım. Sizi emniyete götürmeye bile gerek duymadım. Ama benden bir şeyler saklıyorsanız. Hiç beklemediğim bir davranışta bulunuyor Malik. Lütfen benimle bu tarzda konuşmayın Nevzat Bey. Sizden rica ediyorum, aramızdaki insani ilişkinin bozulmasına izin vermeyelim. Eğer suçlu olduğumu düşünüyorsanız gereken neyse yapın. İnanın size hiç kızmam. Bu sizin vazifeniz. Ama bana bağırmayın, beni tehdit etmeyin lütfen. Çünkü bu güzel değil. Bu tür bir davranış sadece beni incitmekle kalmaz. Özür dilerim ama sizi de kaba bir insan yapar. Oysa siz öyle biri değilsiniz. Nasıl biri olduğumu nereden biliyorsunuz demek geçiyor içimden. Sakin ol diye kendimi yatıştırıyorum. Sizi tanıyorum Nevzat Bey diye sürdürüyor Malik. Soyunuzu, sopunuzu, aile yaşamınızı bilmiyorum. Üstelik sadece iki kez görüştük ama kendiniz hakkında bana yeterince bilgi verdiniz. Polis olduğunuzu söylediğinizde inanamamıştım biliyor musunuz? Tanıdığım polislere hiç benzemiyorsunuz çünkü. Çok mu polis tanıdınız diyorum soğuk bir sesle. Çok, biliyorsunuz ben bir zamanlar günahkar biriydim. Şimdi bu adamın karakter tahlilleriyle uğraşacak halim yok. Neyse bırakalım bunları diyorum. Şu hırsız, yani diyatesteronu manastırdan ilk çalan adam. Yusuf'un diyatesteronu aldığı adam mı? Evet o. Kimmiş o adam? Nerede yaşıyormuş? Kim olduğunu bilmiyorum ama ölmüş. Ölmüş mü? Yusuf'u korkutan biraz da adamın akıbeti olmuş zaten. Tanrı taksiratını affetsin. Adam gencecik yaşında ölüp gitmiş. Siz nereden biliyorsunuz? Yusuf anlattı. Diyatesteroğlu ondan alırken geride açık kapı bırakmak istemiyordum. Bu yüzden şu hırsız bir gün yakalanır da ya senin adını verirse diye sordum. Veremez dedi Yusuf. Çünkü öldü. Mor Gabriel onu çok ağır bir biçimde cezalandırdı. Bir mağarada boğularak can verdi. 19. Baş azizimizi mezarından çıkaralım. Belki de mali emniyete götürüp adam akıllı bir sorgulamak lazım. En azından şu Diatessero meselesi için kaçakçılık bölümündekilere haber vermek lazım. Ama hiçbirini yapmıyorum. Normal uygulama bu olmasına rağmen Malik'le yaptığımız konuşmalar mı, adamın saygılı tavrı mı, konunun din olması mı bir şey engel oluyor bana. Üstelik duyduğum kuşku tümüyle kaybolmadığı halde onu evinde bırakıp emniyete dönüyorum. Önce laboratuvara uğrayıp Zeynep'le konuşmak istiyorum. Ama Zeynep yalnız değil, yanında Can var. Evet, daha dün akşam burada ağırladığımız, hala zanlılar listesinde yer alan Can. Neler oluyor? Yoksa Ali kıskançlığa kapılmakta haklı mı? Zeynep konuğuna mikroskopta bir maddeyi incelettiğinden içeri girdiğimi fark etmiyorlar. Kapanan kapının çıkardığı gürültü uyarıyor onları. Zeynep beni görünce aceleyle toparlanıyor. Eyvah, bu kız gerçekten de hoşlanıyor galiba Can'dan. Eğer öyleyse Ali'nin işi çok zor. Böyle ansızın beni karşısında görmekten Can da huzursuz olmuş. Merhaba başkomiserim diyor Zeynep'ten önce davranarak. Merhaba Can, hayrola, burayı çok sevdin galiba. Can'ın yerine bizim kız açıklıyor. Süryanilerle ilgili kitaplar getirmiş başkomiserim. Yüzüne yayılan kızıllık onu daha da güzelleştiriyor. Kendimi kızını sevgilisiyle uygunsuz vaziyette basan bir baba gibi hissediyorum. Bu duygu canımı sıkıyor. Başkomiserim diyor Zeynep. Sizi Evgenya Hanım aradı. Evgenya da bunların ağzına sakız oldu çıktı. Niye cep telefonumdan aramamış ki? Aramış ama ulaşamamış. Önemliymiş, aramanızı istedi. Zeynep'in yüzünde muzip bir ifade mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Konuyu değiştirmek için olanca resmiyetimi takınıp soruyorum. Ali nerede? Adli tıbba gitti başkomiserim. Mardin'den Yusuf'un kardeşi geldi. Cesedi teşhis için onu morga götürdü. Çok oldu. Neredeyse gelir. Can'la karşılaşmasalar bari diye geçiriyorum içimden. İyi, Yusuf'un kardeşi gelince ben de görmek istiyorum. Ama önce seninle konuşmamız lazım, işim bitince. Soğuk davranışımdan burada istenmediğini anlayan Can, ben de fakülteye gidecektim zaten diyerek ayaklanıyor. Siz işinize bakın. Hiç gitme filan demiyorum. Hatta onu duymamış gibi yapıyorum. Seni odamda bekliyorum Zeynep diyorum. Çıkarken ayıp olmasın diye genç adama dönüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz başkomiserim diyor. Sanırım alındı. Alınsın, umurumda bile değil. Ali'yi üzmeye hakları yok. Buluşacaklarsa dışarıda buluşsunlar. Sonra böyle düşündüğüm için kendime kızıyorum. Zeynep'e karşı Ali'nin tarafını tutmam doğru mu? Bu kızın illa Ali'den mi hoşlanması gerekiyor? Gerekmiyor ama. Nedense onlara kızmaktan kendimi alamıyorum. Korktuğum başıma geliyor, koridorda Ali ile karşılaşıyorum. Yanında esmer, kısa boylu, zayıf, gençten bir adam duruyor. Sanırım Yusuf'un kardeşi. Sırtında eski bir palto, kemikli yüzünde derin bir yorgunluk. Mardin'den buraya otobüsle gelmiş olmalı. Başkomiserim, ben de size bakıyordum diyor Ali aceleyle. Bu arkadaş Yusuf'un kardeşi. Duruyor, karmaşık bir durum varmış da açıklayamıyormuş gibi sağ eliyle başını kaşıyor. Bu Yusuf'un değil ama. Ne söylüyor bu çocuk? Yusuf'un kardeşinin koyu renk gözleri tedirginlik içinde. Gülümseyerek elimi uzatıyorum. Merhaba, ben başkomiser Nevzat. Uzattığım eli beceriksizce sıkıyor. Merhaba. Adın ne senin? Adım Gabriel. Gabriel mi? Mor Gabriel'le ilgisi yoktur herhalde. Ama Yusuf'la ilgili olduğu kesin. Ali başka bir şeyden bahsediyordu galiba. Cesedi teşhis ettiniz mi? Ali başını sallayarak Gabriel'e bakıyor. Genç adam gergin, dudaklarını çiğniyor. Anlatacak ama şu çekingenliği olmasa. O ceset abine mi ait diye açıkça soruyorum. O kişi diyor yutkunarak, o kişi Yusuf abim değildir. Ne? Ben de bunu anlatmak istiyordum başkomiserim diye atılıyor Ali. Cesedi teşhis edemedik. Bir dakika, bir dakika. Gabriel'e dönüyorum. Yani Yusuf Akda senin abin değil mi? Yanlış bir iş yapmış gibi boynunu içine çekiyor. Yusuf Akda benim abimdir ama o ölü benim abim değildir. İsim benzerliği mi? İsim benzerliği değil. Bu işte bir hata vardır. Ali komiserin bana gösterdiği nüfus kağıdı Yusuf abimindir. Ama üzerindeki fotoğraf abime ait değildir. O ölü bizden biri değildir. Morg'daki ölü Yusuf abim değildir. Böyle ayaküstü olmayacak. Hadi odama gidelim de orada konuşalım. Zeynep diye hatırlatıyor Ali. Ona da haber verseydik. Derhal konuyu geçiştiriyorum. Gelecek, ben konuştum. Ama daha sözümü bile bitirmeden Can'la Zeynep gülerek dışarı çıkıyor. Onları görür görmez bizim Ali'nin yüzü değişiyor. Ben çağırdım diye yalan söylüyorum. Süryanilerle ilgili bir takım kitaplar getirmesini istedim. Yanımıza yaklaşıyorlar. İçten bir tavırla gülümsüyor Can. Merhaba komiserim. Merhaba diyor Ali yarım ağız. Havadaki gerilim dokunulabilecek kadar yoğun. Zeynep'in fark etmemesi imkansız ama hiç aldırmıyor. Ne oldu? Cesedi teşhis ettiniz mi Ali? Can'ın yanında konuşmak istemiyor Ali. Ben de öyle. Odama gidiyorduk. Gabriel'in anlatacakları var. Ben de okuluma döneyim artık diyor Can. Size kolay gelsin. Onu yanıtlayan tek kişi Zeynep. Sana da kolay gelsin. Kitaplar için teşekkürler. Can uzaklaşırken, yoksa Zeynep bizim Ali'yi kıskandırmak için mi böyle yapıyor diye düşünüyorum. Kıskandırıp harekete geçirmek için. Belki o da bu ilişkinin belirsizliğinden sıkılmıştır. Ne olacaksa olsun artık diyordur. Neyse anlayacağız. Dördümüz koridor boyunca ilerliyoruz. Sen Süryanisin değil mi Gabriel diye soruyorum yürürken. Gabriel'in kemikli uzun yüzündeki kan çekilir gibi oluyor. Öyleyiz diyor ezik bir tavırla. Biz Süryaniyiz.